Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ila 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 Nisan 1399 Hicri Kameri, 1 Şaban 1442 ve miladi 15 Mart 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Velayet Güneşi'nden, Geçen Hafta Batı Asya Gelişmeleri ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, istatistikler ve makroekonomik göstergelerin İran'ın ekonomik savaşta zafer elde ettiğini gösterdiğini söyledi. İran ve Pakistan, IŞİD terör örgütünün Afganistan'daki varlığından endişe duyduklarını bildirdiler. ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca siyasetlerinde başarısızlığını itiraf etti. Terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu, Ensarullah korkusuyla Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini iptal ettiğini açıkladı. Zaharova, Rusya'nın güçlü savunma sistemlerinin Batı'nın saldırı cesaretini önlediğini söyledi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, istatistiklerin ve makroekonomik göstergelerin ekonomik savaşta bir zafer işareti olduğunu gösterdiğini söyledi. İRNA'ya göre Rouhani pazar günü hükümetin Ekonomik Koordinasyon Konseyi toplantısında ülke ekonomisinin umut verici potansiyeline atıfta bulunarak şunları kaydetti. Bu başarı korona salgınına rağmen gerçekleşmiş ve yaptırımların ve baskıların etkisiz hale getirildiğini ve ekonomik büyümenin olumlu bir süreçte olduğunu göstermektedir ifadesini kullandı. Rouhani'ye göre bu başarı düşmanların İran halkına yönelik Şam hedefleri çerçevesindeki siyasetlerinin yenilgiye uğradığını göstermektedir. İran Cumhurbaşkanı Hicri Şems'i yeni 1400 yılın halkın ve iktisadi çevrelerin desteğiyle daha müreffeh ve umut verici bir yıl olacağını söyledi.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı, İran'ın Fars Körfezi'nde tuzlu suyu arındırma payını artırma gereğine vurgu yaptı. İran Ajansı'na göre dün, güney komşularına Fars Körfezi suyunu günlük 26 milyon metreküp tuzdan arındırmasına atıfta bulunan İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Ali Rıza Rezmi Hüseyin'i, İran'ın Fars Körfezi'nin tuzlu suyu arındırma payının artırması gereğini vurguladı. Rezmi Hüseyin'i, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin doğu vilayetleri ve İran'ın orta bölgelerine su intikali projesinin işletme ve yürütme operasyonunun başlaması merasiminde, bu önemli projenin uygulanmasında İran'ın payı günde 600 bin metreküp olacak dedi. Rezm Hüseyin'i Umut İntikal Hattı olarak adlandırılan su intikal hattını gelecek nesiller için bir hediye ve İran tarihinde büyük bir hadise olarak nitelendirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu Başkanı Ali Asgeri, İkinci Adım belgesinin tüm ulusal medya programı yapımcılarının yol haritası olduğunu vurguladı. Ali Asgeri dün yaptığı açıklamada İslam İnkılabı rehberinin İkinci Adım bildirisini açıklamasına atıfta bulunarak bunun İran milletinin gelecekte hedefine ulaşması için önemli olduğunu bildirdi. Ali Asgeri şöyle dedi, radyo ve televizyondaki her türlü program bu açıklamanın rengini ve kokusunu almalı ve gelecek ve ilerleme için de umut aşılamak, bu açıklamanın çeşitli yayınlarda da görmemiz gereken en önemli özelliklerinden biridir. Tarihin özel bir döneminde olduğumuzu da belirten Ali Asgeri, düşmanın tüm çabalarına rağmen İran her geçen gün büyüyor ve halk 40 yılı aşkın gururla bugüne gelmiş ve asla düşmanlığa karşısında geri adım atmamıştır dedi. İran'ın yaptırımlara rağmen ilerleme zirvesine de ulaştığını da vurgulayan İran Radyo Televizyon Kurumu Başkanı, düşmanın 2017 başarısız ayaklanmalarındaki planına atıfta bulunarak İran halkının devrimin 40. zafer yıl dönümünü görmeyeceğine söz verdiler. Ancak milletin uyanıklığı, direnişi karşısında başarısız oldular ve söyleyecek hiçbir şeyleri kalmadı dedi. İran Radyo Televizyon Kurumu Başkanı, her gün üretim yapan ve her gün bilgiye dayalı bir şirket kuran bir ülkedeyiz ve Allah'ın izniyle dünyanın en iyi ülkelerinden biri olacağız dedi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi, IŞİD terör örgütünün Afganistan'daki varlığından duyduğu endişeyi dile getirdiler. Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Sadık Khan ve İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Abbas Erakçı dün yaptıkları görüşmede IŞİD terör grubunun Afganistan'daki varlığı ve bölgedeki barış ve güvenliğe yönelik tehditlerinin endişe verici olduğunu bildirdiler. Erakçı, barış fırsatlarının ele geçirmesi umudunu dile getirirken Afgan halkının temel haklarına saygı duyulması gerektiğini ve son 20 yılın başarıların korunması için İran İslam Cumhuriyeti'nin barışa destek vereceğini söyledi. İran Dışişleri Siyasi Bakan Yardımcısı, Pakistan Özel Temsilcisi'nin Afganistan'la ilgili konularda yakın işbirliği konusundaki tutumunu da memnuniyetle karşıladı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda her türlü işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Bu görüşmede Sadık Khan da İran ve Pakistan'ın Afganistan'daki gelişmeler üzerindeki rolüne ve etkisine işaretli iki ülke arasında Afganistan'da kalıcı barışın tesisi için daha fazla işbirliği çağrısında bulundu.
Eski Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarındaki başarısızlığını itiraf etti. Fars Haber Ajansı'nın Hill Haber sitesinden yaptığı alıntıya göre Mike Pompeo, dün eski Başkan Donald Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'a karşı ikna için azami baskı politikasında başarısız kaldıklarını itiraf ederek daha iyi bir anlaşma için İran'ı müzakere masasına çekemediklerini söyledi. Trump, İran'a karşı 4 yıllık maksimum baskı politikası boyunca İran İslam Cumhuriyeti'ne en ağır yaptırımları ve ekonomik zorlukları uyguladı ancak hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı ve eski Amerikan Başkanı'nın bu politikası yurt içinde ve uluslararası arenada geniş çapta kınandı. Biden yönetimi Trump'ın İran'a yönelik politikasının da başarısızlığını defalarca itiraf ederken Trump yönetiminin geri çekilli nükleer anlaşmanın da dönüş yolunu açmak için Amerika diplomasi şu ana kadar işe yaramadı.
Amerikan sitelerinden National Interest, İran'ı savunma yetenekleri ve coğrafi konumuna gerekçe göstererek İran İslam Cumhuriyeti herhangi bir dış müdahale durumunda Amerikan ordusuna çok ağır bedel ve maliyetler yükleyebilir cümlesine yer verdi. Amerika'nın söz konusu sitesine göre İran'ın füze kabiliyeti ve ülkenin Amerikan karşıtı erişim stratejisinin yeteneklerine ulaşmaya odaklanması ve çok sayıda son derece hassas ve akıllı güdümlü füzeler, hızlı tekneler, insansız hava araçları, denizaltılar, mayınlar, İran'a karşı olası herhangi bir Amerikan askeri müdahalesinin Amerika için ağır maliyeti olacaktır. Amerikan haber sitesi daha sonra İslam devrimi muhafızlar ordusunun savunma kabiliyetine atıfta bulunarak, Amerikan kuvvetlerinin operasyonları en iyi koşullarda gerçekleştiremeyeceğini, çünkü devrim muhafızlarının işgalcilere karşı bir plan hazırladığını yazdı.
İran Milli Karate Takımı İstanbul Dünya Karate Ligi'nde 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. İRNA'ya göre İstanbul'da 72 ülkeden 584 karatecinin katıldığı ve Cuma günü başlayan 2021 Dünya Karate Ligi ilk etabı dün akşam sona erdi. İran Milli Karate Takımı bu etkinliğe kata ve kadın erkek komitesinin 2 bölümünde de katıldı. Dün akşam finalde İran takım kaptanı Zebiullah Purşibin eski 84 kilo finalinde Kazakistanlı Danyar Yoldaşev ile müsabaka etmesi gerekiyordu. Ancak Kazak rakibi Purşib sakatlığı nedeniyle katılamadı ve İranlı karateci altın madalya kazandı. Ardından final maçında İranlı karateci Seccad Gencizade artı 84 kilogramda Ukraynalı Rızvan Talibov'u yenerek altın madalya kazandı. Müsabakaların sonunda Türk milli takımı 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile birinci, İspanya 3 altın ve 2 gümüş madalya ile ikinci ve İran karate takımı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile üçüncü oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına hitaben bir mektup kaleme aldı. Erdoğan mektubunda sizi ve ailenizi en kalbi duygularımlara selamlıyorum. 14 Mart Tıp Bayramımızı tebrik ediyorum dedi. Sağlık çalışanlarının birlikte gayret ve becerinin fedakarlıkla birleştiği doğrudan insan hayatına dokunan saygın bir mesleği icra ettiğini belirten Erdoğan 14 Mart'ı sağlık çalışanlarına vefa ve minnet borcunu ödemenin bir vesilesi olarak gördüklerini ifade etti. Erdoğan şimdiye kadar 30 bine yakın canımızı bizden koparan koronavirüsle mücadelemizin henüz bitmediğini biliyoruz. Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar el birliği içinde çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Bir taraftan yeni normal sürecin adımlarını atarken diğer taraftan da sağlık sistemimizi ayakta tutacak çalışmalar yürütüyoruz. Her fırsatta vatandaşlarıma kendilerinden maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sizlere yardımcı olmalarını beklediğimi ifade ediyorum dedi. Bu arada Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada sağlıkçıları tebrik ederken son 24 saatte koronadan dolayı 68 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.
1995-1998 yılları arasında Kahire Büyükelçisi olan eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Türkiye-Mısır ilişkilerinde anahtar Türkiye'nin elindedir. Mısır'ın Türkiye'den bir talebi yok. Zaten sorunu çıkaran taraf Türkiye'ydi, dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'nin 2013'te Mursi'nin devrilmesiyle Mısır'la ilişkilerini tamamen kopardığını anımsatan Yakış, Türkiye'nin bu duruma düşmemesi lazımdı. O dönem bunu kınamak doğruydu ancak daha sonra ilişkileri düzeltmek lazımdı. Bütün dünya bunu yaptı ama Türkiye bunu yapmadı. Şimdi bu ilişki yeniden düzeltilmeye çalışılıyor ancak maalesef bir tahribat kalacaktır diye konuştu. 2005-2009 yılları arasında Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği görevine üstlenen emekli Büyükelçi Şafak Göktürk, doğrudan Ankara-Kahire arasında bir temas kurulmakta olduğu anlaşılıyor. Bu olumlu bir gelişmedir. Zaten her şeyden önce Mısır-Türkiye ilişkilerinin bu noktaya gelmemesi gerekiyordu. Mısır'da 2013'teki darbeyi insan hakları, İnsan hakkı ihlallerini de kınamakta bir sorun yoktu. Ancak bunu akayda geçirildiği bir ilişkilerin devam ettirilmesi gerekiyordu. Tüm bu sürecin muhasebesinin yapılması gerekiyor. Bugün bu yanlıştan dönülüyor ise bu olumludur, dedi.
Türk Hava Kuvvetleri savaş uçakları Irak Kürdistan İşçi Partisi PKK'nın Irak'taki üslerini hedef aldılar. İRNA'ya göre bu son 48 saat içinde Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak'a ikinci saldırısı. Türk savaş uçakları cumartesi günü de Duhok vilayetinde yer alan Korzur tepelikleri bölgesini bombalamıştı. Dün de aynı yerler tekrar bombalandı. Şimdiye kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. Türkiye'nin Irak'a PKK unsurlarını yok etme bahanesiyle düzenlediği saldırılar, Irak hükümetinin, siyasi partilerin ve halkın çeşitli kesimlerin yanı sıra uluslararası toplumunda tepkilerine ve kınamalarına neden oluyor.
Suriye krizinin başlamasının 10. yıl dönümünde Vatikan lideri yıkıcı savaştan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve savaşın da sona ermesi için çağrıda bulundu. Papa Francis, Suriye iç savaşının zamanımızın en büyük insani felaketlerinden birine neden olduğunu, milyonlarca insanın evini barkını mecburen terk ettiğini, binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu, Suriyeli insanların özellikle de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar gibi en savunmasız insanları büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Papa son günlerde Irak'a yaptığı ziyareti sırasında IŞİD terör örgütü unsurlarından kurtarılan bölgeleri ziyaretinde aynı zamanda Şiilerin en yüksek otoritesi Ayetullah Sistani ile görüşmüştü.
Terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu, Ensarullah'ın roket ve füze saldırıları korkusuyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyareti iptal ettiğini söyledi. Irakçı rejim İsrail Başbakanı Netanyahu, pazar günü Kanal 13 televizyona verdiği röportajda Ürdün'ün geçen hafta hava sahasını uçağına geçici olarak kapattığını ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek için yalnızca Arabistan hava sahasının kaldığını, ama Arabistan hava sahasının da Ensarullah'ın tehditlerinden dolayı tehdit içerikli olduğunu bildirdi. Netanyahu, Suudi güçlerin Yemen'deki saldırılarına tepki amacıyla Yemen güçlerinin roket saldırısına zırnen atıfta bulunarak geçen hafta Suudi hava sahasında sorunlar olduğunu söyledi. Fakat sorunların ne olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı.
Saha kaynakları Yemenli güçlerin Marib Barajı yakınına ulaştıkları ve bölgede ilerlemelerinin de devam ettiğini bildirdiler. El Meyadin'e göre saha kaynakları dün Yemen ordusu ve halk komite güçlerinin Marib Barajı'nın büyük bölümünü kontrol altına alması ile barajın artık bu güçlerin kontrolü altında olduğu bildirildi.
Suudi Arabistan Yolsuzluktan Mücadele Dairesi 757 sanığın cezai ve idari davalarda sorguya çekildiğini, 241 kişinin geçici olarak gözaltına alındığını duyurdu. Suudi Arabistan'da Suudi prensleri ülkede en önemli yolsuzluk hadiseleri içinde yer alıyorlar.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı'nın Rusya'ya karşı bir istihbarat savaşı yürüttüğünü söyledi. Maria Zaharova, dün TASS Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Batı Rusya'ya doğrudan saldırıya işaret edemiyor. Çünkü son yıllarda Rusya bunu yapmalarına imkansız kılan bir savunma sistemi kurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü yine Cuma günü yaptığı açıklamasında, Japonya'da bir Amerikan füze sisteminin konuşlandırılması konusunda uyarıda bulunmuştu.
Ve son haberimiz, Amerika'nın Chicago kentinde bir partide çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin askeri tatbikatı etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın ardı ardına düzenledikleri askeri tatbikatlar iki ülke arasında sorunları azaltmazken üstelik karşılıklı tehditlerin ortamını hazırlayarak daha da güçlendiriyor ve zorlu hale getiriyor. Bu ay içinde Ermenistan askeri tatbikat düzenlemişken, Azerbaycan Cumhuriyeti ise 15 Mart Pazartesi'den itibaren yeni bir tatbikat yapacak. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yayınladı bildirdi. Silahlı güçlerinin Cumhurbaşkanı onayladığı program uyarınca 3 günlük askeri operasyon ve taktik tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu. Tatbikata topçu ve zırhlı araçlara ilaveten 10 bin askeri güç, 30 savaş uçağı ve İHA katılacak. Bundan önce de Ermenistan bir askeri tatbikat yapmıştı. Açıklanan programa göre Ermenistan ordusu ayrıca 16-20 Mart tarihleri arasında bir başka tatbikat daha yapacak. Bundan önce Azerbaycan Cumhuriyeti 1 Şubat'ta Türkiye ile birlikte Ermenistan sınırları yakınında Kars'ta tatbikata katıldı. Ardından birçok Ermeni askeri ve siyasi uzman ile siyasetçi söz konusu ortak tatbikatın Ermeni tarafı korkutmak amacıyla düzenlendiğini bildirdi. Örneğin Ermenistan askeri uzmanı Artur Yegasyaryan şöyle dedi. Bu ortak tatbikat Ermenistan'ı korkutma mesajıydı. Fakat diğer yandan Bakü ve Ankara'nın bir kez daha Erivan ile savaşa hazırlandıkları gerçeğini unutmamak gerekir. Özellikle de bu ortak askeri tatbikat mahiyet bakımından Ermenistan topraklarında operasyona çok benziyordu. Hiç şüphesiz Kafkasya bölgesinde Hasın düşmanların her biri tatbikat düzenleyince karşı taraf kendi askeri hazırlığını göstermek için benzer tatbikat yapmaya çalışıyor. Buna Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'dan 3 gün sonra bizzat İlham Aliyev'in direktifiyle başlayan tatbikata değinebiliriz.
Karabağ münakaşası taraflarının tatbikatları konusundaki bir diğer düşündürücü konu ise her iki tarafın askeri ve silah rekabetine girmesidir. Aslında her iki taraf peş peşe askeri tatbikatla kendi askeri ve ekonomik gücünü örselerken yabancıların da bölgeye müdahalesi için daha da ortam hazırlıyor. Nitekim son 2,5 ayda Siyonist rejim Azerbaycan Cumhuriyeti silah satmak ve Aliyev hükümetiyle stratejik birlik oluşturmaktan da söz etti. Çeşitli Siyonist yetkili ve uzmanların da değerlendirilmesinden de gayrimeşru rejimin Güney Kafkasya bölgesindeki karmaşık durumu kendi lehine çevirmeye çalıştığı da anlaşılıyor. Bu stratejiyi Türkiye'de izliyor. Ankara yetkilileri son aylarda Bakü ile silah satışı ve askeri işbirliği anlaşması da imzaladı. Doğal olarak da iki ülke arasındaki durumdan yapılan suistimaller bölge düşmanlarının boş oturmadığını ve bölge ülkeleri arasında silahlanma yarışını kızıştırdıklarını da gösteriyor. Aslında üçüncü ülkeler Bakü ve Erivan'ı kışkırtarak her ikisini silah satın almaya ve depolamayı da teşvik etmektediler. Mevcut durum ise dikkate alındığında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan tarafından sürekli askeri tatbikatların düzenlenmesinin de sırf her iki tarafın askeri ve ekonomik gücünün örselenmek istendiği de anlaşılıyor. Silahlanma rekabetine olan eğilim ki büyük bir bölümü yabancı ülkeler tarafından teşvik ediliyor, Güney Kafkasya bölgesindeki ülkelerin zararınadır. Bu da yapılan askeri tatbikatların diğer sonuçlarından biri olduğu söylenebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Suriye'nin uluslararası terörizm savaşında 10. yılı başını taşıyor. Suriye yönetiminin terörist gruplarla mücadelesinden 10 yıl geçiyor. Önemli olan soru, savaşın neden başladığı ve 10 yıllık savaşın sonuçları. Suriye Mart 2011 yılında diğer Arap ülkeleri gibi halk itirazlarına sahne oldu ama Suriye gelişmelerinin en önemli farkı ise çok erkenden uluslararası krize dönüşmesidir. Suriye bölgede direniş eksenine yakın olan ülkelerdendir. Bu yüzden Suriye gelişmeleri içinden Şam yönetiminin değişmesi ve Batı Asya'da uzlaşma akımına paralel bir düzene şekillenmesi gündeme alınmıştı. Bu hedefe ulaşmak için Suriye'deki iç itirazlar bu ülkenin Batı, Arap, Siyonizm, Türk ekseni desteğinde terörist gruplarıyla savaşa dönüşü. Aslında hedef Tunus, Mısır, Libya ve Yemen'de 4 diktatörün devrilmesiyle bölgedeki güç dengesinin direniş ekseni lehine değişmemesiydi. Suriye'de itirazlar ve iç savaşın başlamasından 10 yıl geçerken Şam yönetimi hala ayakta. Direniş ekseni kendi gücünü 80'den fazla ülkeden toplam terörist gruplara karşı göstermiştir. Suriye topraklarının %90 kadarı teröristlerin işgalinden kurtarılmıştır. Amerika ve Türkiye'nin son yıllardaki eylemleri ve onların bazı teröristlere destek vermesi, ayrıca Suriye enerji kaynaklarının kaçakçılığı ise Suriye'de kriz oluşturmalarının gerçek hedefini gösterdi. Buna rağmen bu uluslararası savaşın önemli boyutu ise somut insani boyutudur. Suriye krizi tam bir insani facianın şekillenmesine sebep oldu. Son 10 yılda Suriye'de 380 bin kişi öldü, yüz binlercesi yaralandı. En az 12 milyon insan evinden barkından oldu. Kızılaç'ın bölgesel yöneticilerinden Fabrizio Carboni bu bağlamda şöyle diyor. Sarsıcı konulardan biri her 6 Suriyeliden birinin ebeveyninin öldüğü veya yaralandığını öğrenmemiz oldu. Ayrıca Suriyelilerin yarısı aile üyelerinden veya arkadaşlarından birini kaybetmiştir. Savaşın başlamasına yaklaşık 12 bin çocuk ölmüş ve yaralanmıştır. Bu facianın somut olmayan yönü ise mağdur ailelerin yoğun ruhi ve acılar yaşamasıdır. Çocuklar bu savaşın en büyük kurbanlarıdır. UNICEF'in Almanya Genel Direktörü bu bağlamda şöyle diyor. Yaklaşık 10 yıl şiddetin ardından Suriye'de çocukların durumu her zamankinden daha kötü olmuştur. Çocukların birçoğu yaşamak için çalışmak zorundadır.
UNICEF Batı Asya ve Kuzey Afrika Direktörü Ted Chaiban da durumu şöyle değerlendiriyor. Yaklaşık Suriye çocuklarının %90'ı insani yardımlara ihtiyacı vardır. Buna ilaveten Suriye münakaşası çağımız tarihinde de en kötü öğrenim ve eğitim faciasının şekillenmesine de sebep olmuştur. Suriye'de yaklaşık 2,5 milyon çocuk ve komşu ülkelerdeki 750 bin kız ve erkek göçmen halihazırda okula da gidemiyorlar. Bu arada yapılan değerlendirmelere göre yaklaşık 500 bin Suriyeli çocuk kronik kötü beslenmeden acı çekiyorlar. Tabii ki Suriye halkının yaşam yapısı ise savaş sonucunda yok olmuştur. İnsanlar işlerini kaybetmiş, işsizlik, enflasyon ve yoksulluk artmış, nüfusun 1/3'ü artık temel ihtiyaçlarını da karşılayamaz durumdadırlar. Suriye Kızılay Cemiyeti Başkanı Halit Hebuti savaş hakkında ise şöyle diyor. Devam eden çatışmalar, olumsuz ekonomik durum, mülteci krizi ve Covid-19 salgını Suriye halkının acı çektiğini de gösteriyor. En az 13 milyon insanda bir şekilde yardıma ihtiyaçları vardır ve yaklaşık 8 milyonu ise artık temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar. Gıda güvensizliği yoğun şekilde de oluşmuştur. Yaklaşık 12.4 milyon insan yani Suriye halkının da %60 düzeni de besleniyor. Düzensiz besleniyorlar ve yapılan incelemeler halkın da %90'ını yoksulluk çizgisi altında da yaşadığını da gösteriyor. Terörist grupların ortaklığı ve Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Siyonist rejim desteğiyle yaşanan savaşın sonucu işte budur. Bu sayede Birleşmiş Milletler Suriye krizinin sonlanması veya hatta azalması için bir girişimde bulunamaması veya bulunmak istememesine de sebep olmuştur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Esven 1399, Hicri Kameri 1 Şaban 1442 ve Miladi Takvimde 15 Mart 2021 Pazartesi. Bugün 1 Şaban Yüce Allah'a ibadet ve mağfiret ayıdır. Nebi Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu ayı çokça methederek Şaban ayının kendi ayı olarak adlandırmıştı. İslam peygamberi ve İslam dininin diğer önde gelenleri mübarek Şaban ayında başta oruç tutmak olmak üzere ibadet edip Allah'a yalvarıp yakarmayı çok tavsiye etmişlerdi. Zira bu ay mübarek Ramazan ayına hazırlık sayılmakta. Şaban ayında Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hüseyin aleyhisselam ve İmam Zaman aleyhisselamın kutlu veladetleri gibi çok önemli olaylar yaşanmıştır. Siz değerli dinleyicilerimizin de Şaban ayının bereketlerinden yararlanmanızı diliyoruz. ...114 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Esven 1285'te İranlı zevk sahibi ve yetenekli şair ve yazar Pervin-i Sami İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde fazıl ve edip bir ailede dünyaya geldi. İran ve Arap edebiyatını babasının gözetiminde öğrenen Pervin-i Sami'nin şiir zevki ve ilgisi aslında çocukluğunda ortaya çıkmıştı. Eğitimi döneminde okulun en iyi öğrencisi sayılan Pervin-i Sami, liseyi bitirdikten sonra Tebriz'de ders vermeye başladı. Pervin-i Sami'den geriye kalan eser, kasideler, mesleviler ve gazellerini içeren şiir divandır ki bu eser insani ahlaki ve sosyal konuları içeriyor. Bu ünlü şair Hicri Şemsi 1320'de 35 yaşında vefat etti. ...36 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Esven 1363'te İran halkının kutsal savunma döneminin tedbirli ve cesur komutanlarından Mehdi Bakeri mütecaviz Irak ordusunun saldırılarına karşı verdiği mücadelede şehit düştü. Hicri Şemsi 1333'te İran'ın batısındaki Miandoab kentinde dünyaya gelen Bakeri çocukluğunda annesini kaybetti. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferiyle birlikte Mehdi Bakeri, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na üye oldu ve liyakatli olmasından dolayı İnkılap Mahkemesi Savcısı ve ardından Rumiye Belediye Başkanı oldu. Irak'ın İran'a karşı savaşının başlamasıyla Bakeri savaş cephelerine gitti ve sahip olduğu liyakat ve dirayeti sebebiyle Aşura Tümeni'nin komutanı seçildi. Nihayet bu yorulmaz komutan Bedir askeri operasyonunda düşman tarafından doğrudan hedef alındı ve arzu ettiği şehadet derecesine ulaştı. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Esven 1366'da Irak'ın devrik rejimi onlarca savaş uçağıyla Irak'ın kuzeydoğusundaki Kürt bölgesi olan Halepçe kentini acımasızca kimyasal bombardımana tabi tuttu. Bu kimyasal bombalama Irak'ın diktatör rejiminin İranlı cesur askerler ve Iraklı mücadeleci Kürtlerle yaptığı savaşta yenik düştüğü ve Halepçe Müslümanlarının Saddam'ın zulüm ve baskıcı politikalarından usanmaları dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti askerlerini coşkuyla karşıladığı bir sırada başladı ve neticede onun intikamıyla karşılaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İktidar yeni reformla kıdem tazminatını kısa çalışmaya uyarlamak istiyor.
Yeni Asya.
Demokrasi karnesi düzelmeden ekonomi düzelmez.
Star.
Altun, CHP bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu, 13 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde reform, anti-reform karşısında favori görünmüyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Önce insan hakları eylem planı, ardından da ekonomi reformu açıklandı ama galiba asıl sormamız gereken soru seçimlere kadar geçecek uzun sürede Türkiye'nin seçim kampanyası atmosferini kaldırıp kaldıramayacağıdır. Muhalefet doğal olarak seçim takvimini bekliyor olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan sistemli ve kararlı şekilde seçim kampanyasını başlatmış bulunuyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Reform paketlerinin fonksiyonu da zaman kazanmak olsa gerek. Reform dili bile o kadar temkinli ki iktidarın herhangi bir vaatten sorumlu tutulabilmesi mümkün değildir. Dilek ve temenniler. Dahası bir adım atılma niyeti varsa zaten kanun ve kararname, hatta paket gerektirmeyen cümleler. Gerçek reform ise seçim barajı üzerinde çalışmalar ve Millet İttifakı'nı parçalama girişimleridir. İktidarın ve dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın ilk seçimde işine yaramayacak hiçbir reform, atılım, hamle gibi için artık mesai harcanmayacağı bir döneme de girdik. Uzun süreli bir seçim atmosferine hazır olalım. Dolayısıyla ülkenin çözüm bekleyen temel meseleleri için zaman kaybetmeyi kabullenelim. 24 Haziran'dan bugüne geçen sürede içerik ve nitelik olarak farklı değildi. Üstüne şimdi HDP'nin kapatılması, fezlekeler üzerinden Kürt sorunu derinleştirmek, demokratik ortamı gölgelemek yoluna girdi. Reformları bir kefeye, reform lafının gündeme geldiği günden beri olup bitenleri başka kefeye koyalım. İkincisi, o kadar ağır basıyor ki bırakın 19 yılı sadece son birkaç ay reforme edilse bile ortaya gösterişli bir reform paketi çıkardı. Tabiatıyla bu da mümkün olmayacak. Çünkü bir hafta öncesi yerli ve milli beratı taşıyan İyi Parti'nin notu bile yeniden proje, hain, kripto seviyesine indirildi. CHP'ye yönelik dozu artan suçlamalar, HDP'nin başında sallanan demokrasi kılıcı, İyi Parti'nin düşmanlaştırılması ve illa da seçim kanunu üzerinden siyasi mühendislik girişimleri. Seçim kampanyası başladı ve belli ki bu istikamette gelişecek. Erdoğan'ın yeni sistemle seçildiği günden şimdiye ve şimdiden seçime kadar yaşanacak süre, yani bir seçim dönemi tamamen gündelik siyasi çekişmelerle geçti, geçiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin verimlilik ve performansını ölçmek için de açık bir siyasi tabloyu görüyoruz. Bir anlamda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeniden seçim kazanabilmeye odaklı ve bunun için de sınırsız yetki barındıran, bunu mümkün kılabilmek için de her türlü denetimi tasfiye eden katıksız bir sandık sistemidir. Erdoğan da sorunların çözümüne odaklanmak yerine sistemin sunduğu bu imkanı kullanmayı tercih ediyor. Siyaset mühendisliği istediği sonucu verirse de haklı çıkmış olacak. Böyle olacağını da tahmin ediyor. Bildiği ve kolayına gelen siyasetin dozunu artırmaktan da bu yüzden çekinmiyor. Reform vaatlerinin aksine şimdiden sonra daha çok reform ihtiyacı gerektirecek atmosfer yoğunlaşacaktır. Reform vaatlerini değil, anti-reform sözlerinin hayata geçirileceğini göreceğiz. Zira anti-reformun mutlaka seçim kazanmak gibi fevkalade önemli bir motivasyonu bulunurken, reformun demokrasi, hukuk, şeffaflık gibi sıkıcı ve kısıtlayıcı unsurları var. Üstelik iktidara yeniden seçim kazandırma konusunda da garanti sunmuyor.
Cevher İlhan 13 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde kademeli kontrolsüz anormalleşme başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Koronavirüs salgınının birinci yılında siyasi iktidarca hala verilerin gizlendiği karartmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı resmi rakamlarla Türkiye'de 30 bine yakın vefatın olduğunu ve 3 milyon vakanın görüldüğünü açıklıyor. Lakin gerçek rakamların bundan fazla olduğu belirtiliyor. Bir yandan vaka sayıları 5'ten 1'e düşecek derken diğer yandan yeni kontrollü normalleşmenin ilan edildiği 1 Mart'tan itibaren günlük vaka sayıları 11.000'den 14.500'e çıkıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yine tablo hızla değişiyor deyip vaka sayısı düşük riskli mavililer, orta riskli sarıya, sarı iller yüksek riskli turuncuya, turuncular kırmızıya boyanıp çok riskli kategoriye çıkmasından yakınırken öngörülemez vartada yine bütün tedbir vatandaşlara yükleniyor. Özetle son basın toplantısında daha önce yaz başı tarihini verdiği aşılamaya dair bakanın adeta aşımız olursa ve her şey yolunda giderse anlamında sonbaharda 50 milyon vatandaşımız aşılanacak diye yine ileri atması yeterli aşının bulunmadığının örtülü ikrarı oluyor. Ve baştan beri konunun uzmanlarından gelen 2 veya 3 haftalık tam kapanmayı çalışanlara ödeme yapamamasından dolayı reddeden siyasi iktidar ekonomide olduğu gibi salgında da kontrolü kaybetmiş. Kısıtlamalar geri gelir tehdidiyle yine bütün sorumluluk vatandaşlara yıkılıyor. Bundandır ki kademeli kontrollü normalleşmenin kademeli kontrolsüz anormalleşmeye dönüştüğü kısır döngüde yeniden kısıtlamalardan söz ediliyor. Salgınla mücadelede tedbirlerdeki çifte standartlar her haliyle sırıtıyor. Mesela piknik yapan 3-5 kişiye, açık havada yürüyene ceza kesilirken apartman toplantılarının açık havada yapılması dahi yasaklanırken, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri binlerce kişinin katıldığı iktidar partisinin lebalep kongrelerini seyretme çifte standartını sergilediler. İktidara ilişik medyada 16 haftada devam eden kongrelere dair tek kelime bir eleştiri yapılmadı. Kalabalık bir cenaze merasimine katıldığı için halktan özür dilemekle kalan Sağlık Bakanı, bulaş yakın temasla artıyor, vatandaşımıza kapalı alanlardan uzak kalmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun üzerine bir şey söylemem fazla olur diye savdı. Garip olan bütün bunlara rağmen bizzat Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla partisinin lebalep il kongrelerinden sonra tam da kitle örgütleri, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulların düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı en fazla 300 kişiyle sınırlandırılırken bu kez Ankara Spor Salonu'nda binlerce partilinin katıldığı lebalep kadın kolları kongresinin yapılması ve daha büyük kalabalıkların katılacağı büyük kongre hazırlıklarının yapılması. Ve bütün bu garabetler salgınla mücadelede samimiyeti söz konusu edip ciddiyeti zedeliyor.
Murat Çabas 13 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde risk haritası kırmızıya doğru gidiyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Covid ile yaşadığımız son bir yıl hemen hemen her vatandaşımızın yakınlarından birçok kimseyi kaybettiği acılı bir yıl oldu. Mart'tan 1 Haziran'a kadar süren bu süreçte birçok işletme açılamadı, üretim ve ticaret durdu ama borçlar, borçların faizleri Faturalar, kiralar durmadı. Yaşanan büyük ekonomik darboğaz 1 Haziran ile normalleşme sürecine getirdi, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Turizm sezonunun başlaması, iş dünyasının normalleşme talepleriyle başlayan bu süreç elbette ki sağlığı ikinci plana, ekonomik gerekçeleri ise birinci plana alarak başlatılmıştı. Yaz sezonunun sonuna kadar süren bu süreç pandeminin hızla yayılmasına, vaka ve ölümlerin artmasına neden oldu ve virüs tüm Türkiye'ye hızla yayıldı. Tablonun giderek daha vahim bir hal alması yeni kısıtlamaları beraberinde getirdi. Lokantalar, kafeler ve yeme içme sektöründeki diğer işletmeler kapatıldı. 170 günün üzerinde süren bu süreç kapanan, bu kapsamdaki 180 bin işletmeyi iflas sürecine getirdi ve bu sektörde çalışan aileleriyle beraber 100 milyon kişiyi direkt etkiledi. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Velayet Güneşinden.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Veysel Bayramı dolayısıyla televizyon kanallarından canlı yayınlanan bir konuşma yaptı. Ayetullah Hamenei yaptığı konuşmada Veysel Bayramı'nı Yüce Allah'ın tüm insanlara ve adalet talep insanlara büyük ilahi hediyesi ve İslam ümmetine uyarı bayramı niteledi. Ayetullah Hamenei, Veysel Bayramı İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mukaddes kalbi en büyük ilahi emanet olan vahyin hazinesi olduğunu ve varlık aleminin en büyük sorumluluğu o hazretin omuzlarına yüklendiğini ve bu sorumluluk beşeriyeti alemin sonuna kadar hidayete erdirmekten ibaret olduğunu belirtti.
İslam İnkılab lideri Ayetullah Hamenei'ye göre Miset İnkılabı ilahi sonsuz ilim ve güce bağlanmakla beraber seçilmek olduğunu belirterek şöyle buyurdu. İslam peygamberinin seçimi tüm beşeri toplulukların seçimiyle sonuçlanacaktır. Yani Allah Resulü ve tüm ilahi peygamberler hangi dönemde seçildiyse tüm insani toplumları da seçilen o peygamber harekete geçiriyor ve önünde yeni bir yol, beşeriyeti saadete ulaştıran bir yol açıyor. Bisetin anlamı da budur zaten.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei konuşmasında tevhid kelimesine işaretle tevhid sadece insan kendi zihninde Allah'ın bir olduğu inancına varmasından ibaret olmadığını, tevhidin önemli bir anlamı daha olduğunu, o da ilahi hakimiyet olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Evet, Bu da doğrudur. Ancak tevhid önemli bir anlamı vardır ki o da ilahi hakimiyettir. Tevhid alemleri yaradan Allah'ın teşri ve tekvin alemlerine mutlak hakimiyetidir ve ilahi emir geçerli olduğu bilinmelidir. Ayetullah Hamine'yi insanların nefsinin tezkiye edilmesi, adaletin inşa edilmesi, akıl ve ilmin gelişmesi manasında tayyibe hayatın temellerinin atılması, ruhi huzur, refah, güvenli yaşam ortamı, mutluluk ve hepsinden daha da önemlisi beşerin manevi erdemi, bisetin diğer bazı önemli hedefleri olduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi bisetin hedefleri sırf beyan etmekle gerçekleşmeyeceğini belirterek şöyle ekledi. İlahi peygamberler bu çok önemli mevzuyu gerçekleştirmek için sosyal ilişkileri kurmaları gerekirdi ki bu da doğal olarak siyasi nizam ve iktidarı gerektiriyordu. Ayetullah Hamene'yi bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere işaretle İslam'ın siyasi nizamında hakimiyet, kurallar, bu semavi kitaptan alındığını belirterek örneğin Bakara suresinin 213. ayeti halkın arasındaki meselelerde bu kitabın hükmetmesi gerektiğini vurgulandığını, mutlak hakim Allah olduğunu ve tüm sosyal düzenlemelerde Kur'an-ı Kerim temelinde yapıldığını ve tüm beşeri programlarda bu ilkelerin çerçevesinde yer alması gerektiğini vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'ye göre İslam peygamberi ve diğer tüm ilahi peygamberler toplumda bisetin sonucu olan dini ve ilahi ahkamı uygulamakla yükümlü olan yöneticiler ve liderlerdir. Bir başka ifadeyle İslam peygamberinin bisteti topluma hareket ve canlılık kazandırdı. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Bilim ve düşünce hazinelerini insanlarda ortaya çıkarıp harekete geçiriyorlar. Thank you.